Ayrım 35. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 318. Ne Maçka çarşambalarında ne başka bir ortamda Yusuf Aksu hiçbir zaman böylesine uzun konuşmamıştı. Bu nedenle konuşmasını bitirdiği zaman soluk soluğaydı, alnında boncuk boncuk terler vardı. Ancak dinleyenler de ondan çok farklı değildi. Büyülenmiş gibiydiler, derin derin soluk aldılar. Eksiksiz bir kaynaşma duygusu içinde birbirlerine gülümsediler. Bununla birlikte en az 10 dakika süresince hiç kimsenin ağzından tek sözcük çıkmadı. İlk konuşan Zeynel Duman oldu. "Solcularımız bu kısa yorumu bilselerdi, Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu," dedi. Kimseden yanıt gelmedi. Yalnız bir süre sonra Profesör Doktor Osman Nuri Balcı Bayram Beyaz'a doğru eğildi ama salonda herkesin işitebileceği bir sesle "Çok sevdiğin bir ezgiyi kaç sanatçıdan dinlemişsindir, her seferinde beğenmişsindir ama biri bir kez, yalnız bir kez öyle çalmıştır ki bir daha unutamazsın, yaşamın boyunca ararsın. Hocanın Marx yorumu böyle bir ezgiydi işte, yaşam boyu özlemini çekeceğimiz bir ezgi," dedi. Gözlerini salondakilerin üzerinde dolaştırdı, sonra birden kaşlarını çattı. "Peki Firuz, Firuz nerede?" diye sordu. Herkes şaşkınlık içinde Firuz Polat'ın boş koltuğuna dikti gözlerini. "Az önce gitti ya," dedi Yusuf Aksu. "Az önce mi, yani ne zaman?" diye sordu Zeynel Duman. "Ben sözümü bitirir bitirmez." Firuz Polat sorusunun yanıtını alır almaz sessizce kalkıp gitmiş ama konuşmanın büyüsünden sıyrılamadıklarından konukların hiçbiri ayrımına varmamıştı. Böyle birdenbire gitmesine bir anlam veremediler. Ertesi gün ilk Bayram Beyaz öğrendi şaşırtıcı gidişin nedenini. Firuz Polat Yusuf Aksu'nun evinden çıktıktan sonra dosdoğru gazetesine gitmiş. Ertesi günkü sayıda yayımlanmak üzere çoktan dizilmiş olan köşe yazısını geri alarak coşkulu bir biçimde yeni bir köşe yazısı yazmaya girişmiş. Neredeyse 45 dakika gibi çok kısa bir sürede bitirip şöyle bir göz atmaya bile gerek görmeden dizgiye vermiş. Yazının herhangi bir kazaya uğramasını önlemek için de masasının başında öylece oturup beklemişti. Bayram Beyaz gazeteye geldiği zaman hala aynı yerde oturmaktaydı. Sorulara tek sözcüklük yanıtlar veriyor, uykusuzluktan kıpkırmızı olmuş gözlerle boş boş bakıyordu. Kötü bir bunalım geçiriyormuş gibi bir izlenim uyandırıyordu insanda. Buna karşın hemen kalkıp Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya gitme önerisini kesinlikle geri çevirerek gözlerini önüne eğdi. Gecenin oldukça ilerlemiş bir saatinde hastalıklı bir coşku içinde yazdığı köşe yazısına gelince gazetede genel yayın müdüründen çaycıya kadar herkes ya bu yazıyı konuşuyor ya dönüp bir daha okuyordu. Her zamanki yazılarından çok daha kısa, çok daha düzensiz ve aksak bir yazıydı. "Benim okurlarım çok iyi bilirler ki bu köşede her zaman açık konuştum ama bugün daha da açık konuşacağım. Ben doğuştan solcuyum," diye başladıktan sonra daha 8-9 ay öncesine kadar düşüncesi bile tüylerini ürpertecek bir adım atarak politikada sosyalist düşüncenin, bilimde ve felsefede Karl Marx ve Yusuf Aksu'nun izleyicisiyim diyor. Sonra bir sabuklama anlatımı içinde İkide bir Yusuf Aksu'ya ya da Karl Marx'a göndermede bulunarak tutumunun derin nedenlerini açıklamaya çalışıyordu. Ne var ki insanlar bu ülkede köşe yazarlarının ancak soldan sağa geçtiklerini görmeye alışmış olduklarından her şeyden önce yön değişiminin kendisine şaşıyorlardı. Firuz Polat sonraki günlerde de sürdürdü şaşırtmayı. Eskiden olduğu gibi şimdi de hocası Yusuf Aksu'ya, büyük dostları Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç ve Bayram Beyaz'a, eşi Asude Hanım'a ve oğlu Hakan'a sık sık göndermede bulunuyordu gene. Bu nedenle en azından başlangıçta çuvaldızlarda kesin bir biçem değişikliğinden söz etmek zordu. Ama hem soldan, halktan ve çevreden yana çıkarak görüş değişikliğini açıkça belli ediyor, hem de eskiden öncelikle okuru eğlendirmeye çalışırken, şimdi tüm ağırlığı ülke sorunlarını tartışmaya veriyordu. Şaşırtıcı olan bir başka şey, hemen her yerde Firuz Polat'ın geçirdiği bir değişimden ve yazılarından söz edilmesi, buna koşut olarak da gazetenin satışının gittikçe yükselmesiydi. Bu yüzden olacak, politikayla hiç mi hiç ilgilenmeyen Yusuf Aksu'yu bile kızıl komünist olarak nitelemiş olan patron Tahtakuş'u, gazetenin tüm köşe yazarlarına kendilerinin de aynı yönelimi izleyebileceklerini çıtlattı. Basın dünyasında küçük bir devrim gerçekleşti böylece. O güne kadar gazete ne kadar solcu olursa yazarları da o kadar solcu olurdu. Firuz Polat bu kuralı bozarak gazetesini arkasından sürükledi. Şimdi spor sayfasında bile yeller soldan esiyor, trilyonluk futbolcular emekçiye dönüşüyordu. Ne olursa olsun Firuz Polat birkaç hafta içinde bir tartışma tutkunu, uzlaşmaz bir kavga yazarı, daha da önemlisi sol düşüncenin sözcüsü olup çıktı. Dostlarından birinin söylediği gibi bunu anlamak da zor değildi. Solcu olduğunu söyleyen bir köşe yazarının yazılarını sertleştirmesi için binlerce neden vardı. Onu bu yönde en çok kışkırtan olaylardan biri de gazetecilere Yusuf Aksu'nun sağcı ve tutucu olduğunu söylemiş olan Köy İşleri Bakanı'nın tarla taşı toplama pilot köyü olarak seçtiği köyde çıkan kanlı kavgaya ilişkin bir küçük haberdi. Haberi bir cumartesi günü yatağında okudu. Okumasıyla da işte şimdi canını okudum diye haykırarak yatağından fırlaması bir oldu. Asude Hanım, ne var ne oldu sana, kimin canını okuyorsun diye sorduğu zaman yüreği öyle çarpıyordu ki konuyu açıklayamadı. Al oku şunu diyerek onun kucağına attı gazeteyi. Banyoya koşarak tıraş olmaya girişti. Hemen gazeteye koşacaktı. Asude Hanım akıllı kadındı, onunla konuşup tartışabilirdi. İsterse Hakan'la da konuşabilirdi. Ama o daha başkalarıyla, örneğin Bayram Beyaz'la, örneğin Yusuf Aksu'yla, örneğin Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'yla ya da hiç olmazsa gazetedeki arkadaşlarıyla paylaşmak istiyordu okuduğunu. Bununla birlikte saate bakınca vazgeçti. Daha 10 bile olmamıştı. Bu saatte dostlarını evlerinde rahatsız edemezdi. Gazetede de bu konuyu konuşabileceği hiç kimseyi bulamazdı. Çalışma odasına girip kapıyı kapattı. Masasının başına geçip ateşli bir yazıya girişti. En fazla bir saat sonra da bitirdi. Asude Hanım mutfakta gecikmiş kahvaltıyı hazırlıyordu. Gidip yanaklarını öptü. Hiçbir açıklamada bulunmadan ben hemen gazeteye gidiyorum deyip sokağa fırladı. Gazetede konuyu konuşabileceği hiç kimseyi bulamadı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'ya, Yüksek Mühendis Mimar Doktor Hulki Kalaca ve Bayram Beyaz'a telefon edip o gün hocaya biraz daha erken gitmeyi önerdi. Nedenini sordukları zaman da ülkeyi sarsacak bir sürpriz demekle yetindi. Saat 6'ya doğru Yusuf Aksu'nun dairesinin kapısından girdiğinde herkes kendisini ve sürprizini bekliyordu. Elindeki gazeteyi Bayram Beyaz'a uzattı. Kırmızı kalemle yuvarlak içine alınmış küçük haberi gösterdi. "Bayramcığım, lütfen şunu yüksek sesle oku," dedi. Bayram Beyaz da okudu. Yusuf Aksu'nun tarlalardan toplanan taşların nereye konulacağına ilişkin sorusuna sinirlenip, kendisini sağcı ve tutucu olarak nitelemiş olan Köy İşleri Bakanı'nın tasarısını uygulamaya koymasından 2 ay sonra, TTTPK olarak seçilmiş Güneydoğu Köyü'nde, yurt kalkınmasına Boğaz Tokluğu'na katkıda bulunmaya gelmiş üniversiteli gençlerin, yukarıdan aldıkları buyruk gereği, topladıkları taşları iktidar karşıtı bir ağanın toprağına yığmaları nedeniyle iki kabile arasında çıkan ve kısa sürede tüm köye yayılan kavgada biri çocuk, biri kadın, 6 kişi ölmüş. İkisi üniversiteli gönüllülerden olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Köyde hava hala gergindi. Komşu köylerden gelmiş akrabaların da katılmasıyla her an yeni bir kavga çıkabileceği söyleniyordu. Hepsi buydu. Firuz Polat olayı öğrenen herkesin zorlu sevinç çığlıkları koparmasını bekler gibiydi. Oysa sevinen de üzülen de olmadı. Okunanı baştan sona dinginlikle dinledi herkes, hiç kimseden tepki gelmedi. Yalnız Bayram Beyaz, şaşkın mı şaşkın ama hala ülkeyi sarsacak sürprizi bekler gibi ünlü köşe yazarına baktı. "Peki sonra?" diye sordu. Firuz Polat, "Bizim arkadaşlar bugün ne kadar duyarsız," diye geçirdi içinden, sonra neredeyse öfkeli bir sesle konuştu. "Daha ne olsun istiyorsun ki?" dedi. "Olan olmuş. 6 ölü, 8 yaralı. Hoca kazandı bir kez daha." Bayram Beyaz önce hiçbir şey anlamadı, sonra biraz düşününce gülümsemeye başladı. "Çok doğru," diye onayladı. "Çok doğru. Biz kazandık." Firuz Polat, 6 ölü, 8 yaralı haberi özünde çok sevindirici bir şeymiş gibi geniş dans adımlarıyla gidip Yusuf Aksu'nun önüne dikildi. Onu dansa kaldırmak istercesine eğildi. Sağ elini iki eliyle tutup önce dudaklarına sonra alnına götürdü. "Hocam, açık görüşlülüğünüze hayranım. O bakan olacak adama taşların nereye konulacağını sorarken olacakları daha o zamandan görmüştünüz. Sonunda siz kazandınız," dedi. Arkasından gazeteyi alıp haberi bir kez de kendisi okudu. Ama Yusuf Aksu'nun onu dinlerken yüzünün solgunlaştığını, dudaklarının titrediğini gördüler. Erkek Cemile elleri belinde kapıda dikilmiş onları dinliyordu. Birden dizlerini dövmeye başladı. "Vah ki vah, vah ki vah," diye inledi. "Desene ki şimdi köyde bütün adlar değişecek." Kimse bu sözlerden bir şey anlamadı. Yusuf Aksu, "Korkunç bir şey, korkunç bir şey. 6 ölü, olacak şey değil," diye mırıldandı. Bakana o soruyu sorarken böyle acıklı bir olayı usuna bile getirmediğini, toplanan bunca taşın nereye konulacağını gerçekten merak ettiği için sorduğunu, ne olursa olsun saçma bir olay yüzünden 6 insanın ölmesine çok üzüldüğünü söyledi. Firuz Polat, kendisine göre ülkeyi sarsacak olan bu olayın bir utku olarak değil de çok üzücü bir olay gibi algılanıp soğuk karşılanması karşısında büyük bir düş kırıklığına uğradı. Özellikle Yusuf Aksu'nun bu soğuk ve üzüntülü tutumunu dahilerin ne yapacaklarının hiçbir zaman anlaşılmamasıyla açıkladı kendi kendine. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı o dakikaya kadar yalnızca dinlemekle yetinmişti. Şimdi haberi yeniden okumaktaydı. "Peki bu TTTPK ne oluyor?" diye sordu. Firuz Polat suratını astı. "Tarla taşı toplama pilot köyü oluyor," dedi. Boğaz'da alışılmış cumartesi rakılarını içmek üzere kapıdan çıktıkları sırada Doktor Kalaç'ın koluna girdi. "Ne olursa olsun yazı şimdiden hazır. Onun da adamlarının da canına okudum," diye fısıldadı dostunun kulağına. "Hocaya sağcı demenin acısını fazlasıyla çıkardım." Bayram Beyaz dediği çıktığına göre hocanın üzüntüsünü anlamadığı gibi başlangıçta solcu dedikleri zaman da sinirlenmiş olduğuna göre Firuz Polat'ın hocaya sağcı denmesine bu kadar sinirlenmesini de anlamıyordu. Ama konuya ilişkin yazısını hem anladı hem beğendi. Firuz Polat gerçekten çarpıcı bir dille, 4-5 hafta önce kendisinin de bulunduğu bir Maçka çarşambasında, genç bakanın taş toplama tasarısını sabırla dinledikten sonra, Yusuf Aksu'nun toplanan taşların nereye konulacağı konusundaki önemsiz, vurgusuz, neredeyse çocuksu sorusunu anlattıktan sonra, 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya geliyor, uzun boylu suçlamalara girişmeden, gerçek solcuları sağcı diye niteleyen badem bıyıklı köy işleri bakanının dayanılmaz sağcılığına şöyle bir dokunup geçiyor, burnunun önünü göremeyen budalalıkla, düne, bugüne ve yarına akıl ve sağduyunun doruğundan bakan dehayı aynı kefeye koymamak gerektiğini kesinledikten sonra yazısını "Sevgili okur, sen beni iyi tanırsın, daha çok iğne kullanırım ama bugün çuvaldız bile az geldi" diye noktalıyordu. Bayram Beyaz kendisini kutlamak üzere gazetedeki odasına gittiği zaman kendinden fazlasıyla hoşnut bir biçimde hocaya dil uzatmak üstahlığını gösteren bu bilinçsiz insanların hak ettikleri dersi aldıklarını, bu dersten sonra kendisine herhangi bir yanıt vermeyi göze alamayacaklarını söyledi. Oysa bu yanıtı sabırsızlıkla beklediği belliydi. Beklediği gibi değil de söylediği gibi oldu. Yazıya yanıt gelmedi. Ama daha önce Yusuf Aksu'nun ağzından uydurma demeç yayımlamış olan gazetede sağcılığı vurgulandı. Başlıca kanıt olarak da yağdanlıkları ve zenginliği kullanıldı. Kitapsız bir yaşlı adamı, bilim adamı, bununla da yetinmeyerek dahi diye nitelemek için burnunun önünü göremeyen bir budala olmak gerektiği söylendi. Ayrıca Sivas yemeklerine düşkün birkaç yağdanlık bir yana, olmayan ışığından yararlanmaya kalkanların sayısının artık iyice düştüğü belirtilmekteydi. Firuz Polat söylenenler karşısında omuz silkmekle birlikte, daha çok Yusuf Aksu'nun bu gazetede inatla sağcı diye nitelenmesine sinirlendi. Bayram Beyaz'sa evinde bir üniversite kitaplığındakinden birkaç kat fazla ansiklopedi bulunan bir bilginin kitapsız diye nitelenmesine üzüldü. Sanki çevreleri boşalmış, dünyada hoca ile yapayalnız kalmışlar gibi ürperdi. Bu yaptıkları çok büyük bir haksızlık diye söylendi. Sonra derin derin içini çekti. Hoca şu evrensel dil bilimi bir an önce bitirse çok iyi olacak diye ekledi. Firuz Polat ilgisizce omuz silkti. Hoca evrensel dil bilimi her çarşamba bunca seçkin insanın önünde yazıyor dedi. Aynı şey değil. Evet değil ama böylesi daha iyi. Yazmış olsa kim bilir ne yaygaralar koparırdı bu herifler. Gerekçe yerinde de olsa Bayram Beyaz'ın yanıtı beğendiği söylenemezdi. Bu nedenle birkaç gün sonra denize bakan tüm pencerelerin açık tutulduğu bir Maçka çarşambasında kahveler içilirken Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile Zeynel Duman'a da açtı konuyu. Zeynel Duman arkadaşının bir tür bunalım içinde bulunduğunu gördü, onu avutmak istercesine omzunu okşadı. "Ama hoca da okuyor biliyorsun," dedi. Bayram Beyaz gene şaşırdı. "Peki okumak mı daha iyi, yazmak mı?" diye sordu. "Herhalde okumak," dedi Zeynel Duman. "İnsan yaşam boyu binlerce kitap okuyabilir ama yazmaya kalkınca yazsa yazsa kaç kitap yazar?" "Belki iki şeyi birbirinden ayırmamak gerekir," dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. "Çünkü siz de bilirsiniz ki çoğu zaman yazmak için bol bol okumak gerekir. Hatta kimileri okuya okuya yazar. Ben hep böyle yazarım." Zeynel Duman anlayışla gülümsedi. "Her zaman değil. Üstelik ne kadar çok okursak o kadar az yazacağımız bir gerçek," dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı bir an yutkundu. "Valeri yıllar boyunca tek dize yayımlamadı," dedi. "Zeynel Bey doğru söylüyor. Yazma edimi her zaman belli bir anlık özverisi gerektirir. Yani bizi hep daha aşağıya çeken bir özveri." "O zaman evrensel dil bilimin durumu ne oluyor?" diye sordu Bayram Beyaz. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı soruyu anlamamış gibi davrandı. Yanıtı Zeynel Duman verdi. "Evrensel dil bilim başka. O yazılmamış kitaptır," dedi. "Nasıl yani?" Zeynel Duman elinde olmadan dostuna hor görüyle baktı. "Adına yaraşır hiçbir peygamber kendi kitabını kendi yazmadı," diye yanıtladı. Bayram Beyaz kızardı. "Sen benimle alay mı ediyorsun?" dedi. "Hayır, neden alay edeyim ki?" dedi Zeynel Duman. Sonra oldukça uzun ve karışık açıklamaya girişti. Öyle anlaşılıyordu ki ona göre evrensel dil bilimi bildiğimiz kitaplarla aynı düzeye koymak büyük yanlıştı. O yazılmamış kitaptır derken bunu söylemek istiyordu. Gökten inmiş bir kitap değildi kuşkusuz. ama hala yazılmamış olması bizler için üzücü olsa bile gökten inmiş dört kitap gibi o da yazılmamış olan kitaptı. Gerçekleşmesi bir yazma işlemini gerektirmemişti. Ama durmamacasına söz konusu olmasının da gösterdiği gibi vardı, gerçekti. Kişinin peygamber olması için kendisine inananlar bulunması yeterdi. Kitap sonradan gelirdi, hep böyle olmuştu. Bu nedenle daha kendini görmeden değerini sezebilenler için Yusuf Aksu bu yazılmamış kitabı yazmamış olduğu ölçüde büyüyordu. Belki hiçbir zaman yazmayacaktı. Ama yazılamayacak kitabı kafasında tasarlamış, onu bölüm bölüm düşünmüş olması ya da kafasında tasarlamış, bölüm bölüm düşünmüş olduğunun varsayılması kendisini üstün bir yaratık durumuna getirmeye yetiyordu. İnsanların çevresine üşüşmeleri, bulanık bir biçimde bile olsa, bu daha yazılmamış olan kitabın ışığından yararlanabilmek içindi. Görüyorlardı ki vardı. Yusuf Aksu'yu dinlerken, hatta çevresinde dönerken, kitabının sayfalarına elleriyle dokunur gibi oluyorlardı. Bu da az şey değildi. İşte Kur'an, Muhammed'e ulaşmıştı ama Kur'an'ı Muhammed yazmamıştı. Evrensel dil bilim yazılmasın demiyordu ama yazılmasa da olurdu. Sonra katıldığı toplantılarda dinlediklerinden çıkardığı kadarıyla Yusuf Aksu'nun arada bir eleştirdiği genel dil bilim dersleri de en azından yazarınca yazılmamış bir kitaptı. Şöyle bir düşünecek olursak, bugün elden ele dolaşan ama gerçekte yazılmamış olan çok kitap vardır. Sokrates de o eşsiz düşüncelerini hiçbir zaman yazmadı biliyorsunuz. Bu işi Platon üstlendi, Sokrates de bir tür peygamberdi diye bağladı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı Firuz Polat'ın kulağına eğildi. Avukatı biraz kaba diye küçümsüyoruz ya, kafası iyi çalışıyor diye fısıldadı. Sonra sesini yükseltti. Ama Sokrates durmadan insanları çevresine toplayıp düşüncelerini açıklardı. Daha önemlisi düşüncelerini insanlarla konuşarak geliştirirdi. Hocamız Sokrates kadar cömert ya da kendini beğenmiş değil ya da düşüncelerini anlayamayacağımızı düşünüyor. Daha çok Bayram kardeşimizle ikili söyleşilerinde anlatıyor dedi. Öyle değil mi Bayram Bey? Bayram Beyaz yanıt vermedi. Bir süredir bu işin altından nasıl kalkacağını bilmemekle birlikte, ileride Sokrates'in söyleşilerini yazan Platon, Muhammed'e inen Kur'an'ı Zeyd bin Sabit başkanlığında kutsal kitaba dönüştüren ünlü kurul gibi, Yusuf Aksu'nun evrensel dil bilimini yazarak tarihe geçmenin düşüne dalmıştı. Ne olursa olsun Zeynel Duman'ın görüşünün pek de yabana atılacak bir düşünce olmadığı anlaşılıyordu. Ne basında ne özel konuşmalarda tek kitap yazmadan büyük bir kuramcı ünü kazanmanın bir çelişki olduğu savını paylaşan çıkmadığı gibi, Yusuf Aksu düzeyinde bir insana böyle bir suçlama yöneltmenin çirkinliği de sık sık vurgulandı. 35. ayrımın sonu, sayfa 327.